عطاری و انسان.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Hepinize iyi akşamlar. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra sizlerle tekrar beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda İsmail Salih Sert bizlere yardım ediyor. Ve ben Deniz Fehim Harmanş'a programı sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizlere ve dinleyicilerimize kavuştuk tekrar. Mutluyuz.
Evet, biz de mutluyuz. TGRT FM dinleyicilerle beraber olmak ayrı bir ayrıcalık.
Evet, kesinlikle. Efendim bu haftaki konumuza girmeden önce hatırlatma olarak iletişim adreslerimizi hatırlatmak istiyorum sizlere. E-maillerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr, tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve diğer adresimiz ahmet@ahmetsimsirgil.com. ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam bu haftaki konumuz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ve Şems-i Tebrizi Hazretleri hakkında olacak. Öncelikle Mevlana Hazretleri hakkında çok sualler alınıyor. Onun ismi etrafında günümüzde çok tereddütler oluşturuldu bir takım mihraklar tarafından. Dinleyicilerimiz de çok merak edip sualler sordular. Mesela aslı ve nesli hakkında konu olarak açıyorum. Moğol ajanlığı yaptığı hakkında ve ney, def, dümbelek kullandığı ve kullanıldığı hakkında çok yeni sualler var. Bu iddiaları görüşmeden önce sizden Mevlana hakkında bir akademisyen olarak fikirlerinizi almak istiyoruz. Buyurun efendim.
Evet, gerçekten öyle. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri belki en fazla konuşulan şahsiyetlerden bir tanesidir. Hatta UNESCO 2007'de Mevlana yılı ilan etti.
Evet.
Ve bütün dünyada konuşuldu. Tabii her yıl Mevlana haftası var.
Evet.
Dolayısıyla da Hazreti Mevlana en çok konuşulan, değerlendirilen bizim tasavvuf büyüklerimizden bir tanesi. Ancak bakın Fehim Bey, sevgili TGRT FM dinleyicileri de bunu insanlar yanındakine, komşusuna, okuyanına, dışarıda lise talebesine, üniversite talebesine Mevlana hakkında 5-10 cümle ne biliyorsun, şahsiyeti nedir, nerelerde yaşadı, hocaları ne diye sorsa inanın bilgi veremeyiz. Yani bizim bilgilerimiz genelde tarihi şahsiyetlerimize karşı çok sığ bilgiler. Çok sığ bilgiler. Şimdi bu kadar sığ bilginin üzerine bir tanesi böyle bir zehir akıttığı zaman o artık o unutulmuyor. Yani kimse Mevlana'yı, aslında Mevlana en çok duyulan isimlerden bir tanesi, ama bu kadar duyulmasına rağmen hayatı hakkında en az bilgi olan şahsiyetlerden de bana göre bir tanesi.
Çok ilginçtir değil mi?
Çok böyle? Gerçek. Çünkü biz derinliğine, onu kökleriyle tanıma zahmetine katlanmıyoruz. Sığ görüş. Sadece dinliyoruz. Dinlemede de işte çok farklı. Az önce söylediniz. Yani şimdi Mevlana haftasında konuşmalar başlar. Televizyonlar hemen birkaç kişiyi ve bir iki kişi çıkar. Aa, Mevlana Moğol ajanıydı. Değildi. Mevlana def çalardı, çalmazdı. Bakın şimdi, yani tartışmalar böyle. Mevlana'nın işte def dümbelek, Mevlana dönerdi, dönmezdi.
Evet, semazenler.
Semazenler. Ve Mevlana işte Moğol ajanı mıydı derken, Mevlana Türk müydü, değil miydi, Türk düşmanı mıydı? Yani böylece 4-5 tane şey kavganın arasında hafta geçer gider.
Evet.
Ve bunlar kalır zihinde. Mevlana'nın kökleri inan bu yoktur ve çok enteresan bir şeydir bana göre. Dolayısıyla asıl olan Mevlana'yı tanımaktır. Bak, Mevlana'yı şey yapmadan önce istersen 2007 yılında Fransa'nın Strasbourg kentinde Türk ve Fransız bilim adamlarının katıldığı bir sempozyum düzenlenmişti. İsterseniz buradaki birinin ifadelerinden bahsedeyim.
Bir bilim adamı değil mi? Yabancı belki de, öyle anlaşılıyor.
Tabii. Profesör Doktor Eric Geoffroy, onun konuşması benim çok gerçekten dikkatimi çekmişti. Çok hoş değerlendirmeler yaptı bu konuda. Yani bunu çok kıymetli dinleyicilerimizle açıkça paylaşmak isterim. Zira asıl hastalığa teşhis koydu. Hastalığı gösterdi. Ne olduğu meselesini. Evet. Nereden kaynaklanıyor bu gibi hadise? O sebeple ben şahsen bu noktaya böyle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Geoffroy oradaki o konferanstaki konuşmasında Mevlana'nın Batı dünyasında büyük bir tanınırlık kazandığını ifade etti. Yani Türkiye'de nasıl tanınıyorsa aslında Mevlana Batı dünyasında da aynı şekilde tanınıyor. Amerika'da Pulitzer ödülü şairler kitapları varmış. Burada bu en meşhur şairlerin kitapları 10 bin satarken Mevlana'nın eserleri 100 bin satıyor dedi.
İlginç.
Şimdi çok, yani bu eserlerinin satışından hani tanınırlığa bir işaret olmuş, evet, oluyor. Fakat Geoffroy şuna çok dikkati çekti. Batılı eserlerde Mevlana'nın İslam'la ilgisinin koparılmak ve bağının kesilmek istendiğini vurguladı. Yani bu eserler, onun hakkında öyle eserler yazıyorlar ama
yanlış.
Bu eserler Mevlana'nın İslam'la bağını koparmak üzere, yani maksatlı yazılan eserler diyor. Mevlana'yı tanıtmaktan ziyade, Mevlana'nın eserlerini bildirmekten ziyade Mevlana'nın İslamiyet'le bağını koparmak üzere o düşünceyle yazılmış olan eserler bunlar diye bunu dikkatle vurguladı. Ve bu çabaları dini bir ırkçılık olarak yorumladı. Bu dini bir ırkçılıktır. Hani ırkçılık sadece
milliyetten,
milli bakımdan değildir. Dini de sen işte Hristiyan başka bir din mensubuna haksız yere hücumlarda bulunursa veya Yahudi diye, yani bu hangi taraftan olursa olsun haksız yere doğruyu çarpıtarak yani doğru neyse odur, bunu çarpıtarak bir hücum yapılırsa bu da dini bir ırkçılık olur ifadesini kullanıyor. Din neyse odur, insanlar değiştirdiyse değiştirildiğini anlatırsın. Mesela Müslümanlar hiçbir zaman değiştirilmeyen bir İncil'e söz söylemez değil mi? Evet. Değiştirilmeyen bir Tevrat'a, peygamberine sever, inanır, iman eder. Değiştirildiği noktasında şurayı değiştirdiler der. Ama bunun ilerisine gidip reddederse bütün bunları,
o zaman İslamiyet iman olmaz.
Yapmıyor. İşte bir dini bir ırkçılığın bir şeyi. Adam dikkatli bir şey kullanmış ben hocam. Gerçekten. Bu ön yargılar sebebiyle diyor Mevlana'nın İslami kökleri görmezlikten geliniyor. Yani şimdi burada tabii eserler yazılıyor ve bir ön yargılarla yazılıyor. Bu eserleri okuyan insanlar da Mevlana'nın bu köklerini göremiyorlar veya görmezden geliyorlar. Yazanlar için böyle. Halbuki diyor Mevlana'yı Mevlana yapan asıl unsurlar bunlardır diyor. Mevlana'yı Mevlana yapan ne? Yani sen bunu değiştirirsen ortada Mevlana'yı Mevlana yapan değerler kaybolmuş olur. Halbuki Mevlana o değerlerle Mevlana oldu. Mevlana'yı sadece Rumi olarak anıyor ve asıl adının Muhammed olduğunu kimse bilmez diye vurguluyor. Yani bu eserlerde Rumi
mahlasını kullanıyor.
Mahla, yani asıl adının onun Muhammed olduğunu hiç kimse bilmiyor.
Hocam, çok özür dilerim. Mesela Alparslan derler.
Evet.
Halbuki esas ismini söylemezler. Kıymetli bir, rahmetli bir dostumuz vardı, bilirsiniz. Bazen yad ettik burada Mustafa Kıbrıslı.
Doğru.
O özellikle o ismi vurgulardı.
Vurgulardı. Çağrı Bey,
Davut Çağrı Bey
derdi.
Mesela.
Davut Çağrı Bey derdi tabii. Yani
hasreten unutturulmak istemiyor değil mi?
Tabii yani.
Burada da o var sanki.
Bir takım şeyler. Şimdi Davut Çağrı Bey dediğin zaman akla daha farklı şey geliyor. Muhammed Alparslan dediğin zaman daha bir farklı bir değer kazanıyor bir anda isim ve cisim. Yani cisim biraz isimle de değer kazanır değil bazen. Mi? Her zaman şey olmaz ama o ismiyle müsemma denir. Şimdi Alparslan'ı o şekilde andığın zaman daha farklı bir çağrışım. Evet. Şimdi burada Muhammed ismini hasseten yazmıyorlar diyor. Erik Geoffroy çok özellikle, halbuki diyor onun asıl adı Muhammed'di. Ya o bir işarettir ya. Yani neden bir insan oğluna Muhammed adını veren veya bir kimsenin adının Muhammed olmuş olması muhakkak ki çok çağrışımlar yapar. Bunu hasseten vurguladı ve onun bu halini batıda çoğu kimse, ya buradaki çoğu çok büyük bir çoğunluk itibariyle söylüyor, kimse bilmez diyor. Hatta çok yakın dostu Şems-i Tebrizi'yi de sorsan bir gezgin ve hippi olarak tanırlar batıda diyor. Bakın şimdi Fehmi Bey, 100.000 eserler satıyor Mevlana ile ilgili. O kadar Mevlana'ya ne var? Bir ilgi var. Bir alaka var. Bu ilgi ve alaka insanları çok farklı bir yöne getirebilir.
Evet.
Yani İslamiyet'le çok daha hemhal bir hale getirebilir. Ne yapıyor insanlar? Bunu alıyorlar, kendi şeylerine değiştiriyorlar ve farklı bir üslupla sunuyorlar okuyucularına. Ve dolayısıyla o bağı, o yolu kesmiş oluyorlar önceden. Bunu gören insanlar.
Burada Müslüman...
Mevlana bir ilgi odağı zira.
Evet. Müslümanlarda da bir şey var mı?
Yani şimdi onu aynısını döneceğiz şey mi? Yapacağız. Yani oradan buraya şöyle. İşte bir dönüştürme yapacağız. Evet. Zaten anlaşılmıyor mu? Hani evet. Başlarken onu söylemiştik ilk ifadede. Ya Erik Geoffroy Batı'yı anlatırken bizi de anlatmıyor mu?
Evet.
Şu dört tane meselenin etrafında dönüyor Mevlana dedim, evet, değil mi? Yani unutturma. Evet. Burada dahi şeyi unutturma. Halbuki sen bir hafta boyunca Mevlana'nın eserlerinden, rubailerinden, mesnevilerinden, insanlara mesaj nitelik verecek sözlerinden, değil mi, yazılarından örnekler sunsan, insanlar Mevlana'yı çok daha farklı yönleriyle tanıyacaklar. Ama yok, sadece dört tane tartışma içerisine Mevlana'yı getirip oturtursan, dört tartışma, yani bu dört tartışma sebebiyle mi adam bir yılın adamı seçiliyor, eserleri bu kadar okunuyor diye insana sorarlar yani.
Evet.
Böyle bir dört tartışma sebebiyle mi diye bunu. Şimdi Şems-i Tebrizi de gezgin ve hippi olarak, yani orada okuyan insanların kafasında böyle bir
hayali bir insan.
İnsan gezgin, canlanıyor. Canlandı. O şekilde. Şayet diyor asıl görünürse, asıl insanlar İslam'la tanışırlar. Yani Mevlana'nın sureti ortaya, sureten bir Mevlana var. Asıl yok. Eğer asıl görünürse Mevlana'nın aslı ne olduğu, onu Mevlana yapan unsurlar, değerler, kökler bilinirse insanlar İslam'la tanışacaklar. İslamiyet'e meyil ve ilgi artacak. Bu sebeple asıldan surete çevirmeye çalışıyorlar diyor.
Evet.
Şimdi gerçekten Erik Geoffroy'un tespitleri son derece çarpıcı. İşte ben burada Mevlana'ya da gidiyorum. Mevlana bunu kaç yüz sene önce, değil mi? 8 asır önce.
Evet.
Mevlana da bunu söylüyor. Diyor ki surete değil asla bak diyor. Surete bakma. Asla bak. İnsanın bir suretine bir de aslına bak diyor. Değil mi? İnsan, evet, işte. İnsanın bir suretine bak, bir de aslına bak ve aslına dön.
Evet.
asıl giderse o bağlandığın suretin yanında bir an duramazsın. İnsanın sureti bedeni değil mi? Kaşı, evet, gözü, vücudu, her şeyi, aslı, can.
Ruh,
can. O giderse
çöplük.
Yanında bir an duramazsın diyor.
Duramaz kimse.
Değil mi? Yani hemen bir an önce toprağa vermeyi düşünüyor. Yani sen onun yanında bir an bekleyemezsin. Eşi, dostu, oğulları onu toprağa koymak üzere nasıl acele ederler? Nasıl koşuştururlar? Adam ararlar. Mezar kazdırırlar. Değil mi? Evet. Dostlarını ararlar. Bir an önce oraya vermek, yerine vermek. Zira ertesi gün kokmaya başlar. Kokuttular derler yani. Evet. Bir de konunun komşunun yanında mahcup duruma düşersin. Cesedini veremedi de toprağa veremediler de kokuttular derler. Değil mi?
Evet.
Tenkit ederler yani bir de seni. O sebeple bir an önce insan en sevdiği kimse, en sevdiği insan bir an önce onu dahi toprağa vermek üzere uğraşıyor. Mevlana söylüyor bunları da. Bugün dolayısıyla işte Erik Göfroy da Mevlana'nın sen aslını gör, suretine bakma, bir takım bazı hadiselere takılıp kalma, onun aslına ulaş, aslını değerlendirmeye çalış ve asıl bilinirse Mevlana bilinir ve o zaman Mevlana'yı Mevlana yapan değerler ortaya çıkar diye işaret ediyor. Evet. Şimdi dolayısıyla konuşmama böyle beni çok dikkatimi 2007 yılında o Mevlana'nın 700. yıl dönümü dolayısıyla ve de Mevlana yılı kabul edilmesi dolayısıyla çok fazla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok fazla değerlendirmeler oldu. Ancak benim en fazla dikkatimi çeken konuşma ve değerlendirme Erik Göfroy'un bu konuşmasıydı. Mutlaka Mevlana'yı güzel anlatan konuşmalar var da, iyi bir şekilde değerlendiren insanlar da var. Evet. Fakat hastalıklara bu derece neşter vuran, bu derece çarpıcı bir biçimde ortaya koyan bana göre bu konuşmaydı. Zira diğer kavgaların arasında o konuşmalar kayboluyor. İnsanlar Mevlana'nın hayatını, Mevlana'nın sözlerini okumak yerine televizyonlardan ve tartışmalardan dinlemeyi tercih ediyorlar. Ardından da orada bize sunulan, gösterilen bu oluyor. Değil mi? Mevlana haftasında bizim insanlarımızın en çok gördüğü şeyler televizyonlarda dönen insanlar.
Evet.
Böyle habire dönen. Dön baba dönelim hesabı. Dönenden öte ve ney çalan, ney müzik hayatı içerisinde bir Mevlana. Hatta bu öyle bir hale geldi ki Mevlana müzesine giden insanlar orayı bir çalgı müzesi, Mevlana'nın türbesine giden insanlar orayı bir çalgı müzesi olarak görüyorlar.
Evet,
olmayan aynısı. Çalgı aleti yok. Ne varsa doldurmuşlar.
Evet.
Yani en eskisinden günümüze kadar. Böyle bazen bilmeyen insanlar da onların hepsini Mevlana çalmış zannediyor.
Yani.
Bunları hep mi çalmışlar falan filan diyor. Garip saf insanlar da tabii böyle bir durum söz konusu.
Maalesef.
Evet Fehim Bey, siz tabii böyle bir girizgah yapmak zorunda kaldık. Önce dikkati çekmek bazen daha önemli oluyor. Yani meseleyi evet. ortaya koymak. Şimdi böyle bir noktadan Mevlana'nın herhalde hayatını tabii. biraz değil mi? Dinleyicilerimizle yani, paylaşalım dediniz. Mevlana kimdi?
Nerede doğdu? Ailesi hakkında bir malumatlar.
Ailesi hakkında bilgi. Teşekkür ederim. Mevlana... Böyle insanlar konuşurken derler ki hemen Mevlana çünkü Farisi dilinde yazmıştır eserini, Mesnevisini. Onun için bazı insanlar ki bu bazı insanlar derken de özellikle Konya Selçuk Üniversitesi'nde Mihail Bayram en çok bu evet. söylediğin iddiaları dillendiren kişi bu. Onun için bunlar da ona dayandırılıyor. Fars İranlı gibi evet. söylerler. Herhalde
hocam,
ara verelim.
Kısa bir ara verelim.
Peki.
İkinci bölüme tekrar buluşmak dileğiyle.
Tamam.
Yeah.
Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi Hazretleri ve hayatı hakkında idi. Hocam, birinci bölüm sonunda bu bahsettiğimiz konularla ilgili bir isim söylediniz. İsterseniz evet, oradan devam edelim. Mikail Bayram Bey.
Şimdi Mikail Bayram'ın bu iddiaları var. Yani bütün bu işte Mevlana Türk değildir.
Evet.
Mevlana İranlıdır. Mevlana'nın pek çok şeylerini kabul etmez, sözlerini kabul etmez. Mesnevisine çok sonradan karıştırılmış şeyler olduğunu ifade eder. Mevlana Moğol ajanıdır der.
Evet.
Yani en ağır ve Mevlana'yı, Mesnevi'yi anlamaktan ziyade düz mantık anlamaya bakar, değerlendirmekle. Mesnevi çok farklı bir eserdir.
Evet.
Mesnevi'yi açıklayabilmek için onun dersini almak lazım anlamak için. Mevlana'nın tasavvufi yönlerini inkar eder. Yani hemen hemen Türkiye'de bütün Mevlana ile ilgili, özellikle bunu fikir babında söylüyorum, en büyük kendisini tenkit eden kişilerin başında bu bahsettiğimiz zat gelir, ona dayanır. Dolayısıyla biz şimdi Mevlana'nın hayatını anlatırken böylece kimliği de ortaya çıkıyor.
Evet.
Mevlana Horasan'ın Belş şehrinde dünyaya geldi 1207 yılında, bugün Afganistan sınırları içerisinde, tam bir Türk bölgesi. Bel meşhur bir şehir.
Evet.
İpek yolu üzerinde, iktisadi bakımdan çok canlı bir yer. Önemli bir ilim merkezi. Camileri, medreseleri ve sarayları ile ün salmış bir şehir. Asıl ismi Celaleddin Muhammed. Mevlana evet. Celaleddin Rumi. Tabi Anadolu'da yetiştiği için kendisi Rumi mahlasını da aldı. Ama asıl ismi Celaleddin Muhammed'dir. Hüdavendigâr lakabıyla bilinir. Daha sonra Mevlana adı yayılmıştır. Mevlana Efendimiz demektir. Yani ona böyle Efendimiz çok dedikleri için ya Mevlana diye, Mevlana şeyi de oradan kalıyor. Ona gönül verenlere de bu sebeple Mevlevi.
Evet.
Yani o şeyi daha sonradan yolu Mevlevi diye ifade ediliyor. Yani buradan ortaya çıkıyor. Hayatının çoğunu işte o zamanlar Rum diyarı olarak bilinen Anadolu'da geçirdiği için Rumi lakabı verildi ve onunla yayıldı. Ondan sonra da Mevlana Celaleddin Rumi denildi. Babası, aynı zamanda ilk hocası, Sultanul Ulema, Alimler Sultanı diye bilinen Bahaeddin Veled'dir. Babası, Hatipoğulları diye bilinen asil ve alim bir soydan geliyor. Annesi ise Harzemşah soyundan bir prenses. Bakın evet, o da Harzemşahlara mensup. Ve Mümine Hatun, yani ana ve baba tarafından Türk Mevlana. Evet. Soyu, nesli, aslı, her şeyi bilinir. Daha bebeklik yıllarından itibaren bir sanki geleceğin Mevlana'sı adayı olarak yetiştirilmeye başlandı. Zira bir yanda alim ve fazıl bir baba, diğer yanda derin şefkatiyle onu kavrayıp kucaklayan bir anne. Ve bir taraftan da etrafında bir alimler silsilesi ki Şerefeddin Semerkandi ve Tirmizi, Seyyid Burhanettin Tirmizi, bunlar Mevlana'nın ilk hocaları. Yani çok ilim, irfan ordusuyla çevrili bir şekilde yetişiyor Mevlana. Muhteşem bir ilim ve irfan ortamından nasipleniyor. Babasına Alimler Sultanı, Sultanul Ulema denilmesi de çok enteresandır.
Evet.
Ona Peygamber Efendimiz bu lakabı vermiştir. Şöyle rivayet edilir ki Bahaeddin Veled bir rüya görüyor. Savaş meydanında ihtişamlı bir çadır kurulmuş. Burada Peygamberimiz en yakınlarıyla oturup sohbet ediyor. Bir savaş meydanı, ihtişamlı bir çadır ve içinde Peygamber Efendimiz, etrafında ashabı ve yakınları sohbet ediyorlar. O sırada Bahaeddin Veled otağa giriyor ve büyük bir saygıyla huzura varıyor. Peygamber Efendimiz ona iltifat ediyor ve sağ tarafına oturtuyor.
Evet.
Ve yanındakilere, Bahaeddin Veled'in bizce değeri çok büyüktür. Bundan böyle onu Sultanul Ulema diye anınız diyor. Ve bu rüyayı çok kimseler görüyor Fehim Bey.
Aynen.
Yani o dönemde, aynen, o gece çok kimseler görüyor. Bahaeddin Veled kimseye anlatmadan ertesi gün ona geliyorlar ve tebrik ediyorlar. Hmm. Mübarek olsun diye.
Evet.
Yani çok kimse gördüğü için tebrik ediyorlar ve dolayısıyla o günden itibaren, zira kendisi bunu söyleyebilecek durumda değil, İnsanlar bu nevi rüyalarını pek açıklamazlar.
Evet.
Bir başkası da gördüyse oradan doğru ortaya çıkar. Bakın burada da aynı şey. Yavuz'da da aynı noktayı anlatmıştı.
Evet, evet, evet.
Hatırlarsın bir defa kendisi söyleyemiyor ve Hasan Can'ı
Mısır'a
neden insanlar konuşmuyorsun diye sık sık böyle azarlıyordu. Halbuki kapıcı Hasan Ağa görmüş.
Ya.
Daha sonra ondan dinleyince Yavuz kendisinin de gördüğünü ifade etmişti.
Tevazu gösteriyor.
Evet, ya bu gerçekten çok önemli bir şey. Ertesi gün hemen huzuruna geliyorlar ve onu tebrik ediyorlar. Ve o tarihten itibaren de Sultanul Ulema diye anılıyor Bahaeddin Veled. Ve bundan sonra bağlıları, sevenleri, talebeleri kat be kat artıyor. Tabii şimdi aynı zamanda Harzem Şahı ile akrabalığı da var. Bu durum onun sevenlerinin çok artması Harzem Şah'ı tedirgin ediyor. Yani dünya sultanları birinin etrafına çok fazla insan toplanınca rahatsız olurlar.
Evet.
Yani acaba tahtımız mı sallanıyor, saltanat mı gidiyor? Maalesef yani aslında o insanların buna bağlılığı yoktur ama insanı etrafı, çevresi bazı yanlış şeylere de sevk edebilir. Burada da biz bunu görüyoruz. Kıskanç bazı alimlerin kışkırtmasıyla hükümdar dehşete düşüyor, korkuya kapılıyor.
Evet.
Yani acaba, işte o acaba girdiği zaman bir sıkıntı meydana gelir. Kendisine haber gönderiyor Bahaeddin Veled'e.
Evet.
Bir sultan da bir iklimde iki sultan olmaz diyor. Bir iklimde iki sultan bulunmaz. Eğer kabul ederlerse memleketimi kendilerine terk ederek bir başka ülkeye gideyim.
Bunu sultan diyor. Değil mi?
Sultan diyor. Sultanlık da ülke ve askerlerde onun olsun. Şimdi sultan biliyor tabii Bahaeddin Veled'in ilmi kıymetini, değerini kendisinin biliyor. Ama bu söz o da yine biliyor ki Bahaeddin Veled böyle bir teklifi kabul etmez.
Evet.
Ya bunu da biliyor. Dolayısıyla belki gönlünü tam kırmadan böyle bir ifade yoluna ama aslında bir noktada kırıcı. Yani ona vereyim. İsteyen yok ki ona vereceksin. Senden
evet.
isteyen mi oldu falan derler.
Yani.
Değil mi? Yani işte kalbine bir sıkıntı diyelim artık adına fesatlık da illa söylemek
evet.
istemiyorum ama yani bu ortaya çıkıyor. Ben kendisi isterse bir başka ülkeye gideyim sultanlık hadi ver dese vermeyecek yani.
Yani.
Hadi ver hadi git bakalım dese gideceğim.
Usulen söylenir.
Usulen söyleniyor. Şimdi fakat o güzel insan bu manalı teklife ya bu çok tabii manalı bir teklif harika bir cevap veriyor. Bahaeddin Veled. Efendine selam götür diyor. Gelen haberciye. Efendine selam götür. De ki bu dünyanın fani ülkeleri, hazineleri, tahtları padişahlara yaraşır. Biz ilim adamı ve dervişiz. Bu sebeple bize memleket ve padişahlık münasip değildir.
Evet.
Gönül hoşluğu ile biz buradan göçelim de sultan kendi ikliminde rahatça hükmetsin. Yani biz buradan göçeriz. Madem o bizden rahatsız oluyor. Çünkü manidar bir şey yani. Ya sen git ya ben gideyim.
Evet.
Cevabı var orada. Biz buradan geçelim. Sultan da kendi ikliminde rahat bir biçimde hükmetsin ve hükmünü icra ettirsin. Dolayısıyla yakınlarına gerekeni söylüyor. Ve bir cuma sabahı sabah namazından sonra cuma günü yanında ailesi, yakınları ve çok yakın talebeleri olduğu halde Belh'ten ayrılıyor.
Hicret.
Hicret. Yani Bahaeddin Veled'in ayrılması o. Son durak olacak Konya'ya varıncaya kadar 10 yıl sürecek bir yolculuk başlıyor değil mi?
10 yıl. Belh'ten.
Konya'ya gelinceye kadar Belh'ten tam 10 yıl sürecek bir yolculuktur bu. Çok enteresan. Yani şu yolculuk, şu yolculuğun eserlerinin yazılması lazım.
Ya.
Bilinmesi lazım. Çünkü öyle hadiseler var ki burada. Nişabur'da devrin gönül sultanlarından Feridüddin Attar ki o zaman bu oradan Konya'ya gelinceye kadar ilim erbabıyla, ilim mahfilleriyle dolu her taraf.
Feriyor,
her tarafta derya gibi alimler var. Buralarda kalıyorlar. Onun kıymetini biliyorlar. Gittiği yerlerde onu bırakmıyorlar. Nişabur'da devrin gönül sultanlarından Feridüddin Attar karşılıyor kendilerini. Çok izzet ve ikramda bulunuyor. Bu sırada Celaleddin Muhammed nerede diyeceğiz?
Tabii.
Geleceğin Mevlana'sı 12 yaşında.
12 yaşında.
12 yaşında. Feridüddin Attar bu küçük çocuğun manevi büyüklüğünü seziyor gördüğü
keşifler,
zaman.
Keşifler değil mi?
Evet. Ve Bahaettin Veled'e diyor ki, umarım ki senin bu oğlun yakın zamanda alemde ilahi aşkla yanacak ve gönüllere ateş salacaktır diyor. Yani onu tanıyor. Celaleddin Muhammed'e dualar ediyor. Esrarname isimli, Esrarname diye çok hoş Feridüddin Attar'ın nasihat tarzında çok hoş bir eseri vardır.
Esrarname.
Esrarname. Onu kendisine hediye ediyor. 12 yaşındaki Celaleddin Muhammed'e hediye ediyor ve ona özel bir ihtimam göstermesini istiyor babasından. Alimler Sultanı'nın kervanı Bağdat'a geldiğinde şehrin muhafızları kafilenin etrafını sarıyorlar. Yani kalabalık neticede sevenleri şeyleri etrafını kuşatıyorlar ve soruyorlar. Tabii böyle yolculuk da öyle kolay değil. Şehirlerden şehirlere girmek muhafızlar.
Şimdi bugün vize nasıl... var. Pasaportlar evet. Ama o zaman da farklıydı.
Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Bahaettin Veled onlara şu cevabı veriyor. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Biz mekansızlıktan geldik, mekansızlığa gidiyoruz.
Allah Allah.
Allah'tan başka da kuvvetimiz yoktur. Askerler bu cevabı hemen halifeye ulaştırıyorlar. O zaman. Tabii o sırada halife yanında büyük alim Şihabettin Sühreverdi Hazretleri var. Oo. Şihabettin Sühreverdi ona soruyor nedir bu diye böyle bir cevap. Çünkü şimdi farklı bir cevaptı. Herkes böyle bir cevapla söylemez. Belk'ten geliyoruz falan yere gidiyoruz değil mi? Yani şu cevap bir alim farklı bir cevap burada. Esrarname dedi ya kitabı verdi. Sırlar var şimdi buradaki sözlerde. Gönlü açık alim bu sözlerin sahibini tanıyor. Bunun kimin söyleyebileceğini. Hani bazen bir şiir okursun. Bu falan canım mı dersin bilirsin. Evet. Sözler de bilinir bazen. Bağlılarıyla birlikte onu karşılamaya çıkıyor. Onu buraya getirin demiyor. Onu karşılamaya çıkıyor. Konağına davet ediyor. Fakat Bahaettin Veled hocalara medrese daha uygundur diyor. Saraya gitmektense hocalara medrese uygundur. Zaten saray onları bu hallere düşürmedi mi?
Evet.
Sarayda gözü meselesi. Ve orada uzun bir süre kalıyor Bağdat'ta. Vaazlar veriyor. Halife kendisine çok izzet ve hürmet gösteriyor. Hediyeler gönderiyor. Fakat bu hediyeleri kabul etmiyor. Ve tam Bağdat'tan ayrılmak üzereyken 1220 Belh şehrinin Moğollar tarafından istila edildiği haberi geliyor. Bakın çok enteresandır Fehim Bey. Ne dedi? Yani al bunu bir alimi çıkarttı oradan. Ama Belh şehri kendisine kalmadı hükümdarın. Daha fazla bir zaman geçmeden Moğollar Belh şehrine girdiler. Sen oradan çıkarttın ama sana kalmadı tahtın, sarayın, hazinelerin, bir takım şeylerin. Ve Moğollar oradan topyekün seni çıkarıp attılar. Yani hırs çok kötü bir şeydir gerçekten. En sıkıntılı işlerden bir tanesidir.
Neyleyim tahtı nasıldı? Hocam sizden bir beyt alalım şimdi arada.
Buraya belki tam gitmeyecek ama neyleyim tahtı, neyleyim sarayı. İçinde salınan yar olmayınca demiş. Evet. Tabi taht ve saray şerefil mekan bil mekin derler. Bunun
Türkçesi.
Evet. Türkçesi edebi dili.
Edebi dili.
Diyelim hani halk ağzında neyleyim sarayı, neyleyim köşkü içinde salınan yar olmayınca. Bunun edebi ifadesi şerefül mekan bil mekin. Bir yerin şerefi içinde oturanlardan gelir. İçinde oturanlardan gelir. Oradan sen şimdi şu noktada da güzel oldu. Evet. Sen oradan şereflileri dışarı çıkartırsan şerefsizler gelir senin elinden alırlar.
Evet.
Yani bu noktada da tam oturdu sözün. Yani senin yarların, sevgililerin, dostların, sevdiklerin iyi ve güzel insanlarla dolduracaksın. Sarayını onlarla süsleyeceksin.
Müjdeyi almış bir kimseyi.
Mesela yani onun hayatını öğrendiğin zaman insan onun kulu ve kölesi olur. Hani Yavuz Sultan Selim Han'ın saltanata alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden evlaymış der. Öyle birini bul da ona kul köle ol. Tabii buradaki kul köleden maksat ona sevgi, ihtimam, muhabbet ve ondan istifade ettir halkını. İnsanları etkileyecek olan, insanları yetiştirecek olan o kimselerdir diyor. Ve Belh şehri Moğolların eline geçti Bağdat'tayken. Bu haber geldi. Gerçekten çok acı ve ibret vesikasıdır bu.
Evet. Hocam kısa bir ara verelim isterseniz.
Peki. Yolculuğa 2-3. bölümde devam edelim peki, diyorsunuz. Peki.
Peki, tekrar görüşmek dileğiyle. Benim Tarih ve İnsan programı 3. bölümde tekrar beraberiz. Hocamız Profesör Doktor Ahmet Şimşirgül Bey ile. Hocam yola devam ediyorduk.
Yola devam ediyoruz. Bağdat'tan hareket edince Mekke.
Evet.
Mekke, Medine ve ardından Kudüs ziyaret ediliyor ve oradan Şam'a geliyorlar.
Hocam bu yollar özellikle mi bu güzergah seçiliyor?
Ya bu tabii rastgele bir güzergah olarak değildir.
Değil.
Ancak hedefin Rum ülkesi olduğu biliniyor. Peki. Ve oraya giderken de bütün ilim merkezleri, dini merkezler, yani haç vazifesi, Mekke, Medine, orada evet. Peygamber Efendimiz'in türbesini ziyaret. Ya belli ki bilinen bir şekilde oraya geliniyor. Ancak bulunduğu yerlerde de, uğradığı yerlerde, bu ilim mahfillerinde, kiminde 3 ay, kiminde 5 ay, kiminde 1 yıl, yani kalmak suretiyle, oralarda sohbetler etmek suretiyle, ilim adamlarıyla teşrihi mesaide bulunmak suretiyle, onların bilgilerinden istifade etmek veya bilgilendirmek suretiyle bu devam ediyor yolculuklar.
Yani, alelade bir yolculuk değil.
Değil tabii.
Hem ilim kesinlikle, paylaşıyorlar, alıyorlar. Tabii.
Zaten o dönemde ilim seyahatlerle yayılıyor. Evet. Yayılıyor.
Geçen yani, hafta da söylemiştiniz.
Tabii söylemiştik bunu. Karşılıklı çifte seyahatler. İnsanlar başka ilim mahfillerine gidiyor. Oradan haberdar oluyorlar. Bir yerde bir talebeyi nerede, hangi alimin tefsirde, hadiste, fıkıhta, matematikte, astronomide, tıpta en güçlü alimleri bizzat tanışıyorlar ve yetişecek gençleri buralara gönderiyorlar. İşte sen Kahire'de tıpta falan alime git. Veyahut tefsirde Şam'da falan alime git. Biliyorlar, tanışıyorlar. Onlara yazı yazıyorlar muhtemelen. Evet. Gencin durumundan bahsediyorlar. Ve oralara gönderiyorlar. Dolayısıyla ilmin yayılmasının en önemli noktalarından bir tanesi seyahattir. Bu seyahatlerdir.
Evet.
Şam'a geliyorlar. Şam'da, Şam deyince evet. O dönem itibariyle şöyle hatırlayacaksın. Sultanul Ulema, Şeyh-i Ekber.
Muhyiddin
Arabi Hazretleri'nin o zaman yaşadığı bir dönem kendisinin. Ve orada kendisiyle görüşüyorlar. Uzun sohbetler ediyorlar. Ayrıldığı zaman Sultanul Ulema'nın arkasından böyle bakıyor. Onlar son ayrıldıkları zaman Muhyiddin Arabi'den Şam'dan ayrılırlarken Sultanul Ulema'nın yani Bahaeddin Veled'in arkasından yürüyen Celaleddin Muhammed'e bakıyor Muhyiddin Arabi. Subhanallah diyor. Bir okyanus bir denizin arkasına takılmış gidiyor.
Tespit.
Yani, o da tespit. Mevlana Celaleddin Rumi'nin geleceğine ve o ilmine, o ilerideki hizmetine ve büyüklüğüne bir işaret olarak bir Subhanallah diyor. Bir okyanus bir denizin arkasına takılmış gidiyor. Yani, bunlar Mevlana Celaleddin Rumi'yi seni hani bazen övene bak, söyleyene bak, anlatana bak. Şimdi işte bir kişi çıkacak, bir şeyler söyleyecek. Aradan 800 sene geçecek, bir şeyler söyleyecek. Yani Mevlana ile ilgili böyle. Şam halkı tabii onlara gerçekten çok büyük bir alaka gösterdi. Onların kalması için ısrarlı telkinlerde bulundular. Fakat biz burada işte Bahaeddin Veled Hazretleri'nin gönlünün Rum diyarı denilen Anadolu'da olduğunu orada anlıyoruz. Yani mutlaka belki bir işaretle, belki bir maksatla ama belli. Yani buralarda kalabileceği onlarca yer var.
Evet.
Bu sebeple Halep ve Malatya üzerinden Erzincan'a geliyor. Oradan Halep'e ve Malatya üzerinden de Erzincan'a. O sırada Erzincan'da Mengüceklerin hakimi var. Evet. Anadolu artık Türk Alparslan'ın şeyiyle beraber Danişment, Mengücek, Çubuk Gazi'ler Anadolu'yu öyle örmeye başlamışlar. Mengücek Sultanı da onları en iyi şekilde karşılıyor ve hizmet ediyor. Yani her tarafta çok gerçekten hürmet görüyor. Fakat orada da durmuyor. Bir kez daha yola düşüyorlar. Sivas, Niğde, Aksaray ve Kayseri üzerinden Larende'ye geliyorlar. Larende yani Karaman. O zaman Larende adıyla daha çok. Karaman'da 7 sene kalıyorlar. Karaman'da. Yani artık yerleşme yeri Konya, Karaman, Rum olduğu anlaşılıyor. Mevlana'nın eğitimi devam ediyor. Bu arada 18 yaşında Cevher Banu ile evleniyor ve oğulları Sultan Veled, Alaaddin Çelebi doğuyor. Burada yine Larende'de, Karaman'dayken annesi Mümine Hatun ve ağabeyi Alaaddin Muhammed'i toprağa veriyorlar.
Evet.
İkisini. Bahaettin Veled, Konya Selçuklu Sultanı, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, tabii Larende kendisine bağlı Alaaddin Keykubat'a, evet. Selçuklu Sultanı, Alaaddin Keykubat, Anadolu Selçuklu Sultanı, kendisini çok ısrarla defalarca bu 7 senelik müddet içerisinde Konya'ya davet ediyor. Onu başkent çünkü Konya o zaman. Oraya davet ediyor, oraya gelmesini istiyor. Ve en sonunda da bu daveti kabul ediyor Bahaettin Veled ve Konya'ya gidiyor. Alaaddin Keykubat onu bir sultan gibi değil, bir evlat gibi karşılıyor. Yani kendisine gerçekten saygıyla elini öpüyor hükümdar. Sarayında misafir etmek istiyor. Ancak Alimler Sultanı burada da prensibini bozmuyor. Yani o sarayda değil. Ve diyor ki, kudretli sultan, maksadınızı anlıyorum. Cenab-ı Hak razı olsun. Ancak hocalara medrese, şeyhlere dergah, hükümdarlara saray, tüccarlara han, başıboşlara zaviye, gariplere kervansaray münasiptir. Müsaade ediniz, biz medreseye inelim diyor. Yani onun işi ilim, ilmi yaymak, ilim adamları yetiştirmek, alimleri yetiştirmek, gençleri yetiştirmek oldu. Aslında bu gerçekten çok önemli. Herkesin yerini bilmesi, yurdunu bilmesi, müthiş dersler var. Yani sen işte üniversite hocasıysan, üniversitede değil mi? Yani talebeler yetiştirmek. Şimdi bazen hemen siyaset bilmem ne, daha tam adam profesör olurken hemen belki de en iyi bir şekilde alimler yetiştireceği, ilim adamları yetiştireceği, gençler yetiştireceği bir dönemde bir bakıyoruz bugün günümüzde de hemen meclise atlamayı düşünüyorlar.
Evet.
Değil mi? Gerçekten hemen oraya bir geçiş meselesi. Yani halbuki evet olabilir, bunu umumi manada hiç olmaz diye söylemiyorum. Ancak kişinin de önce o ilminin en yüksek noktasında ilim adamları yetiştirmeyi ön planda tutması lazım. Hemen bir tarafa geçmek değil. Belki hani bugün Dışişleri Bakanı da bir örnektir üniversiteden, ama gerek bakanlık itibariyle hizmet eden bir noktadadır. Hatta buradan şu da söylenebilir. Bazen yeri geldikçe böyle dokunuyoruz gündelik siyasete. Şu yapılabilir. İlla bakanlıklar meclisin içinden verilecek diye bir şey olmaz. Yani bugün Dışişleri Bakanı'nın örneğinde olduğu gibi danışman olarak hizmet eder. Yarın meclise hiç girmese de dışarıdan bir bakan olarak atanabilir.
Yani
eğer gerçekten o kimse Türkiye'ye, ülkemize hizmet edecek bir noktada ise, yani milyarlar, milyonlar harcayıp meclise girecek, çalışacak, uğraşacak, meydanlarda koşturacak, ondan sonra gelecek işte bakanlık koltukları, ya bunlarla ömür tüketmesine gerek yok. Değil mi? Yani üniversitedeki bir insana, herkesin de istifa edip oralarda gitsin, siyasetle uğraşmasına da, politikayla uğraşmasına da gerek yok. Onu gayet rahat adamı alır ve o kişi artık onunla uğraşır. Başka şeyle uğraşmaz. Halbuki ben bazen çok şahit oluyorum. Üniversiteden ayrılıyor adam, profesör. Ayrılıyor, gidiyor. Paralar harcamış milletvekili seçilebilmek için. Ondan sonra da iş takipçisi veya inşaat işleriyle uğraşıyor. Kendine özgü kızının oğlunun işleriyle uğraşıyor. Yani maalesef bu ilim adamının o kadar dersler var ki tarihten ve tarihi şahsiyetlerden. Şimdi şu sözden hiç kimse buna rağbet edici olmaz. Ve siyasilerimiz de bu olgunluğa sahip olduğu zaman, illa orada değil, bu kişi Türkiye'ye hizmetli, iyi hizmet edebilecekse o noktada, onu sen dışarıdan da bakanlığa getirebilirsin. Yani bazı olgunlukların demokrasimize yerleşmesi lazım, idaremize yerleşmesi lazım diye de düşünüyorum şahsen. Ve çok hoş bir şey. Yani hocalara, alimlere medrese, şeyhlere dergah, hükümdarlara saray, değil mi? Tüccarlara han. Yani tüccarı getirip de saraya oturtmanın bir manası yok. Onu bedesten han, başıboşlara zaviye. Yani o adamın da başıboş insanlar ne yapsın, çalmasın, çırpmasın. Onları yapmışlar. Hırsızlık etmesin, kapkaççılık yapmasın. Bugünkü ifadeyle yol kesmesin. Yani zaviye yapmış. Adam gariptir, fakirdir. İş bulamamıştır, çalışamamıştır. Ha, zaviyeye gelsin, iki öğün yemeğini yesin. Ve hiç olmazsa hırsızlık etmesin, onu da doyursun. Başıboş insan. Evet. Yani bunlar da sosyal devlet aslında düşünmesi lazım gelen şeyleri. Nasıl biz görüyoruz? Gariplere kervansaray münasiptir. Müsaade ediniz diyor, biz medresede kalalım. Onun gelişi Konya'nın çevresini değiştiriyor. Gerçekten onunla birlikte bu güzel şehre hem daha çok ilim, hem daha çok ahlak, hem de dost düşman, herkes de hayranlık uyandıran bir fazilet anlayışı geliyor. İnsanların örnek alacağı şahsiyetlerin çoğalması lazım deyince.
Evet.
Yani onlar olduğu zaman bir üniversitelerde talebeler hocalarını değil mi örnek alırlar. Onu o hocanın aynı zamanda ilminin yanında bir edep, bir ahlak timsali olabilmesi lazım. Her bakımdan örnek olması lazım. Konuşmasıyla, oturmasıyla, kalkmasıyla, sözüyle, sohbetiyle örnek insanlar haline gelmesi lazım.
Evde baba, anne, çocuk
tabii,
içinde.
Yani şimdi öğretmenin, değil mi? Öğretmenler ilkokulda çocukların en fazla kendine örnek alacağı kimselerdir. Şimdi öğretmen argo konuşmaya başlarsa, öğretmen yanlış işleri yapmaya başlarsa, öğrencilerin yanında şimdi hani sigarayı yasaklanıyor açık yerlerde, öğrencilerinin karşısında içerse, öğrenci de buna alışır, bunu istekli olur. Evet. Yani sözüyle, hareketleriyle, yemek yemesiyle, konuş, her şeyiyle örnek olması lazım. Liselerde ve diğer yerlerde. Sözden önce hal geliyor.
Hani eskilerin bir sözü var. Siz de söylersiniz. Lisanı hal, lisanı kalden en taktır.
En taktır.
Yani gerçekten çok insan sözle anlatıyor ama yaşamadığı için hiçbir faydası da olmuyor. Maalesef.
Sultan Alaaddin Keykubat kendisine çok hürmet gösteriyor. Yapacağı işleri mutlaka ona danışıyor. Aynı zamanda sultanın istişare işte danışman, yani orada, ama sultan kendisine danışıyor. Ve ilim erbabıyla istişarede, meşverette bulunuyorlar her zaman. Bir gün işte böyle bir hani danışma, konuşma, sultan çok güzel bir kale yaptırıyor Alaaddin Keykubat. Konya'nın etrafını bir kale ile çeviriyor, ama muazzam bir kale. Bugün de burçları altın yaldızlı hatlarla süslü. Burçlarını öyle yapmış ki altın yaldızlı hatlarla süslemiş. Duvarları çeşitli mermer kabartmalarla pırıl pırıl. Hem düşmana hem de sel felaketlerine karşı sanki bir sed. Yani
gibi.
Orayı her bakımdan, her tehlikeden, sel felaketinden, düşman taarruzundan, hücumundan koruyan bir sed durumunda. Ve bir gün alimler sultanını davet ediyor. Kale artık her şeyiyle mükemmel tamamlandığı zaman Bahaeddin Veled Hazretlerini çağırıyor, davet ediyor. Onu gezdiriyor kaleyi, baştan başa geziyorlar ve ardından nasıl bulduğunu soruyor.
Evet.
Diyor ki alimler sultanı, tebrik ederim. Sellere ve düşman süvarilerine karşı çok güzel ve çok sağlam bir kale inşa ettirmişsin. Fakat mazlumların ahlarına ve dua oklarına karşı bu kale hiçbir işe yaramaz. Çok. Evet. Sen bunun yanı sıra adalet ve ihsan kalesini de yapmaya çalış. Hayır dualardan askerler meydana getirmeye gayret et. Çünkü bunları yapman böyle binlerce kale yapmandan çok daha iyidir. Halkın ve dünyanın emniyeti, huzuru ancak manevi kaleler ile sağlanır. İşte tarihte bir ülkenin refahı, huzuru, devamlılığı, başarısı, hükümdarın nereden kaynaklanır? Bundan daha güzel ifade edilemez. Yani istediğin kadar büyük burçlar, İstediğin kadar sağlam kaleler, istediğin kadar 3 katlı, 5 katlı surlar yap. Bir ah okuna
dayanamaz.
Dayanamaz bir ah okuna. sen bundan ziyade insanın kalbini kazan, gönlünü kazan. Burada çok hoş değil mi bir beyit vardı. Top'u ahı inkisara payidar olmaz yine. Kişveri cahın nice sengin hisarın görmüşüz diyor. Nabi birine böyle üzüldüğü zaman top'u ahı inkisara payidar olmaz yine. Ah okunun o kırıklığına payidar olmaz, dayanamaz. Kişveri cahın nice sengin hisarın görmüşüz. Biz nice hükümdarların o taşlardan nice büyük kulelerini, kalelerini gördük ki bir ah okuna dayanamaz. Bir huruşu ile eder bin hani-i ikbali pest, ehli derdin seyli eşki inkisarın görmüşüz. Bir huruşuyla eder bin hani-i ikbali pest, bir huruşuyla, bir vurmasıyla binlerce hani-i yerle beraber eden, ehli derdin seyli eşki inkisarın görmüşüz. Dert ehlinin nice gözyaşını görmüşüzdür ki o gözyaşı böyle binlerce haneyi alıp götüren bir sel durumuna dönüşür.
Evet.
Şimdi
manidar
şeyler. Yani bakıyoruz gerçekten sen diyor çok sağlam, çok güzel bir bina ama asıl mazlumların ahlarına ve dua oklarına bu kale hiçbir işe yaramaz. Yaramaz. Sen asıl adalet ve ihsan kalesini yapmaya çalış. Adalet ve ihsan kalesi. Seni koruyan odur. O göğüsler öyle bir durur ki binlerce, on binlerce insan, oraya insan giremez. Ey hükümdar! Diye söylüyor. Bunları yapman binlerce böyle kale yapmandan iyidir. Halkın ve dünyanın emniyeti ancak böyle kalelerle, manevi kalelerle sağlanır.
Evet.
Değil mi? Yani. Ve Alimler Sultanı Bahaeddin Veled yaşı 80'in üzerinde iken Konya'ya gelişinin ikinci senesinde vefat eder. 1231 yılıdır. Sevenleri artık Mevlana'nın etrafında toplanırlar. Zira baba gitti, Mevlana yetişti ve henüz 24 yaşında bulunan Mevlana kendisini ders vermeye hazır görmüyor. Yani insan kendisini de bilir. Görmüyor ve Konya'dan Karaman'a dönüyor. Yani etrafı bir anda doluyor. Herkes ona bakıyor. Ancak o kendisini hazır görmeyince Karaman'a dönüyor. İşte tam bu sırada Horasan'dan Burhanettin Tirmizi çıkıp geliyor.
Evet.
Bu da çok enteresandır. Onun vefatı, onun dönüşü ve Burhanettin Tirmizi onu asıl eğitecek olan kişidir. Mevlana'yı. Konya davet ediyor tekrar Mevlana'yı ve orada eğitimiyle ilgileniyor. 2 yıl Halep'te, 4 yıl Şam'da kalıyor. Buralar artık Moğol istilasından kaçanlarla bir alimler yurdu haline gelmiş, ilim yurdu haline gelmiş ve Mevlana'nın şeyi devam ediyor. Nihayet bir gün Burhanettin Tirmizi artık yetiştin oğlum diyor. Artık tamam, bütün ilimlerde eşi benzeri bulunmaz bir aslan oldun. İki aslan bir sahrada oturmaz. Yani o da burada da alimler şeyi gerçekten bir postada evet. Oturacak olan. Dolayısıyla ben Kayseri'ye dönüyorum. Yani onun oraya gelişi Mevlana'yı tam olarak yetiştirmekti. İlmi bakımdan. Benden sonra senin yanına bir dost gelecek. Birbirinizin aynası olacaksınız. Birbirinizi tamamlayacak ve yeryüzünün en büyük iki dostu olacaksınız diyor.
Evet.
Ona da dikkat et. Bir işaret veriyor ve ondan sonra kendisi Burhanettin Tirmizi Kayseri'ye dönüyor. Yani bakın o dönemlerde Kayseri, Konya, Karaman, Şam, Halep kendi içinde birbiriyle irtibatlı en büyük ilim beldeleri olduğunu görüyoruz.
Evet.
Bir dost gelecek senin yanına.
Müjdeyi
o dostu
veriyorsun.
Müjdeyi veriyor. İkiniz dünyada gerçekten o dostluk, o muhabbet öyle bir muhabbettir ki günümüze kadar gelmiş, devam etmiş Şems-i Tebrizi olacaktır bu.
Evet. Hocam burada programı kesmek zorundayız.
Öyle mi?
Çok teşekkür ederiz. Allah
peki. O zaman herhalde haftaya
inşallah.
Çünkü suallere de cevap veremedik.
Evet, evet.
Biz bu durumda ama herhalde bu anlatım ve Mevlana'yı tanımak okuyucularımız açısından güzel olacaktır diye
i̇nşallah.
Düşünüyorum. Olmuştur inşallah ve iyi geceler diliyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Elinize sağlık. Sevgili dinleyiciler, Tarih ve İnsan programının sonuna geldik. Bu program sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Ana kumandada İsmail Sert yardımında bulundu ve ben Deniz Fehim Harmanca sundum. Hepinize iyi akşamlar, hoşça kalın.
Tarih ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.